Kör Uçuş. Gültekin Yazgan, 1. kaset 1. yüz, İletişim Yayınları, 1. baskı 2002, İstanbul, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. 1939 Nisan'ının ilk günleriydi. İki ayı aşkın bir süredir yattığım Cerrahpaşa Hastanesi'nden taburcu olmuş, annemin kolunda çıkıyordum. Ne var ki bu çıkış hastaneye gelirken geride bıraktığım yaşantıma dönüş değildi. Allah'a ısmarladık bile diyemeden ayrıldığım sınıfıma, kitaplarıma, defterime ve de aydınlığa geri dönmüyordum. Yarım kalan oracıkta yarım kalmıştı. Yeni bir yola çıkıştı bu. Kör uçuş başlıyordu. Gültekin Yazgan, görme yeteneğini tamamen yitirdikten sonra başlayan yeni dönemi böyle tasvir ediyor. Kör uçuş, körlüğü bir engel olarak kabul etmeyen, hayatını kör uçuş sırasında yeni baştan düzenleyen, bu arada dışarıdan ilk ve ortaokulu, liseyi bitiren, Ankara Hukuk Fakültesinden mezun bir avukat olan, öğretmen olarak 28 yıl çalışan Gültekin Yazgan'ın hayat hikayesini anlatıyor. 6 nokta Körler Derneği'nin kurucular arasında yer alan kabartma yazı, Braille yazısını ve normal yazı makinesini ve bilgisayarı kullanan, çeviriler yapan, kitaplar hazırlayan Gültekin Yazgan'ın dinamizmi okuyucuya hoş bir yorgunluk da veriyor. Kör Uçuş, bir anı kitabı olmasının yanı sıra Türkiye'de yaşayan görme özürlülerin dünü, bugünü, yarını konusunda tartışma ve bilgileri içeriyor, görme özürlülerin yaşama, çalışma, iş koşulları, çevreyle ilişkileri ve onlar için söz konusu olan hukuki ve sosyal düzenlemeler hakkında bilgilere de yer veriyor. Bu kitabımı her an, her zaman, her konuda en yakın ve özverili desteği ile kişisel ve ailesel mutluluğumuzda en büyük payı olan sevgili karım Tülay'a adıyorum. Giriş. Kitabın amaçları ve bazı sözcüklerin anlamları üstüne birkaç paragraf. Bu kitabı niçin yazdım? 1939 yılından beri kör olarak yaşadığım 62 yıl boyunca körlüğüm yüzünden karşıma çıkan sorunları çözmekte, engelleri aşmakta edindiğim deneyimleri, geliştirdiğim veya benimsediğim düşünceleri, görüşleri, bunların yanı sıra Türkiye'de görme özürlülerin kalkınması ile ilgili gelişmeleri ve önemli eksiklikleri yaşamımdan aldığım kesitlerle bu kitapta yansıtmaya çalıştım. İstedim ki anlattıklarım umutsuzluğa kapılan özürlü vatandaşlarımı, onların ana babalarını, yakınlarını umutlandırsın ve yüreklendirsin. İstedim ki özürlü olmanın kısıtlayıcı çemberinden kurtulmanın yollarını arayanların çabalarına karınca, kaderince katkım olsun. İstedim ki düşlediğimiz geleceği yerimize sayarak değil, ancak koşarak ulaşabileceğimiz bilinsin. İstedim ki körlüğü ve körleri tanımayanlar tanısın, yanlış tanıyanlar doğruyu öğrensin. Bu amaçları gerçekleştireyim diye dilim döndüğü kadar yazdım. Dilerim bu kitap yazılış amaçlarına hizmet etsin. Beni böyle bir kitap yazmaya teşvik eden, yazma çabalarıma birçok bakımdan yardımcı olan karım Tülay'a ve çocuklarım Yankı'ya, Şule'ye, Çağrı'ya, Gamze'ye minnet ve teşekkürlerimi sunarım. Körlük, kör ve görme özürlü sözcükleri bu kitapta hangi anlamda kullanılmıştır? Kör sözcüğü geniş anlamıyla kullanılırsa hem az da olsa işe yarayacak kadar görenleri hem de hiç görmeyenleri içeren bir terim olarak kullanıla gelmiştir. Nitekim dernekler yasasında vakıf ve dernek adlarında kör sözcüğü bu geniş anlamıyla yer almaktadır. Oysa az görenler ile hiç göremeyenler arasında eğitim, rehabilitasyon, meslek seçimi, özel yaşam alanlarında dikkate alınması gereken önemli farklılıklar vardır. Bundan dolayı sakatlık sayılacak derecede görme bozukluğu olan kişileri az görenler ve körler olarak iki gruba ayırmak ve her iki sakatlık grubunu içeren bir üst terim olarak görme özürlüler tamlamasını kullanmak birçok yanlış uygulama ve anlamayı önlemek bakımından yerinde olacaktır. Bir görme özürlünün hangi gruba gireceğini belirleyen bilimsel ve teknik ölçütleri saptamak uzmanlık konusudur. Ben burada sadece az görenlik ile körlüğü kabaca birbirinden ayırmaya yarayacak pratik açıklamalar yapmakla yetineceğim. Bu kadarının kitabın amacı bakımından yeterli olacağını düşünüyorum. Körlük görme duyusunun eğitim, rehabilitasyon, meslek seçimi, çalışma alanlarında, toplumsal ilişkilerde ve özel yaşamda yararlanılmayacak ölçüde işlevini yitirmiş olmasıdır diyebiliriz. Kör sözcüğünü gözü bu ölçüde bozulmuş kişi için kullanmalıyız. Ben bu kitaptaki anlatımlarımda körlük ve kör sözcüklerini işte bu tanımladığım dar anlamda kullandığımı önemli belirtmek isterim. Az görenlik ise görme duyusunun işlevini büsbütün yitirmemiş olmakla birlikte gözlükle normale döndürülemeyecek ölçüde bozuk olması demektir. Böylece gözlükle bile normal göremeyen fakat kör de sayılmayacak kadar görebilen kişiler için az gören terimini kullanmak gerekir. Ben de öyle yaptım. Görme özürlü tamlaması, kör ve az gören sözcüklerinin anlamlarını içeren bir üst terimdir. Görme özürlü olarak nitelediğimiz kişi kör de olabilir, az gören biri de olabilir. Görme özürlüler tamlaması, körler ve az görenler diye adlandırdığımız iki alt grubu anlatan bir terimdir. Gültekin Yazgan, 1 Haziran 2001 İzmir. Geriye bakış. Masallaşır dillerde geçmişin gerçekleri. Anılar böyle olduklarından güzel. Dönmek istemem geri. Büyülü sisler altında hayal olmuş bir liman yaşadığımız her an. Sanki orada kalmış huzur, orada kalmış bahar. Gözleriz ürkek bakışlarla, ufukta fırtınalar. G.Y. 1. Bölüm. Başlangıç 1939. Yola çıkış. 1939 Nisan'ının ilk günleriydi. 2 ay aşkın bir süredir yattığım Cerrahpaşa Hastanesi'nden taburcu olmuş annemin kolunda çıkıyordum. Ne var ki bu çıkış hastaneye gelirken geride bıraktığım yaşantıma dönüş değildi. Allah'a ısmarladık bile diyemeden ayrıldığım sınıfıma, kitaplarıma, defterlerime ve de aydınlığa geri dönmüyordum. Yarım kalan oracıkta yarım kalmıştı. Yeni bir yola çıkıştı bu. Kör uçuş başlıyordu. Henüz 11 yaşındaydım. Şimdi nasıl olduğu anımsayamam ama gerçeği kavramıştım. Kavramakla da kalmamış, kabullenmiştim. Gözyaşı dökmeden, hırçınlaşmadan, ileride bir gün yeni bir ameliyatta körlükten kurtulurum diye içimde boş umutlar besleyerek oyalanmadan kabullenmiştim. Gerçekleri soğukkanlılıkla kabulleniş, içinde bulunduğunuz durumun artılarını, eksilerini, olabilirlikleri ve olamazlıkları saptamayı, yaşam savaşımızın stratejilerini ve taktiklerini bunlara göre belirlemeyi mümkün kılar. Bu aynı zamanda olağan ve normal yaşama dönmek için gereken her şeyi yapmaya hazır olmakta demektir. Fiziksel veya zihinsel işlevlerinde bir takım önemli kayıplara uğramış insanların bu kayıplarının getirdiği yeni duruma bedensel, ruhsal ve sosyal bakımlardan, gerekiyorsa eğitsel ve mesleksel bakımlardan da uyum sağlama sürecinin teknik terimiyle rehabilitasyonun başarıyla sonuçlanması için ön koşul işte böyle bir kabulleniştir. Rehabilitasyonun kapısını açan kabulleniş asla bir boyun eğiş değildir. Boyun eğici bir tutum insanın elini kolunu bağlar. Onu olanla yetinmeye götürmekten başka bir şeye yaramaz. İyi ama bunları o sırada bana anlatacak kimse yoktu ki çevremde. Şimdi gerilere bakarken daha da açıkça anlıyorum. O çocukluk çağımda körlüğümü kabullenişim, Yüce Tanrı'nın körlüğe uyum sağlamama ilk yardımıymış. Dedemin evinde birkaç hafta. Doktorlar gözümün durumunu bir süre izlemek istedikleri için Aydın'daki yuvamıza hemen dönmedik. Annemle birlikte birkaç hafta dedemin yanında kaldık. Dedem, Safranbolulu Mehmet Şevki Efendi, tarihe karışmak üzere olan hattatlar kuşağının son temsilcilerinden biriydi. Yıllarca hattatlık sanatını icra ettiği Sahaflar Çarşısı'ndaki dükkanını kapatmıştı ama 90'ını geçmiş olduğu halde yaşlanmaya yenik düşmemişti. İleri yaşına karşın boşta kalmak istememiş, Yakup Ağa Camii'nin imamlığına atanmıştı. O yıllarda imam atamaları memur atanması prosedürüne bağlı değildi. Atamayı yapan makam da başkaydı. Karısıyla birlikte bu caminin imam lojmanında oturuyordu. Yaşına göre dinç ve enerjikti. İmamlık görevini yerine getirdiği saatler dışında odasına çekiliyor, sessizlik içinde atlattığını sürdürüyordu. Evinin alışverişini de kendisi yapıyordu. Onun evinde kaldığımız haftalar boyunca camide verilen vaazları, hafızların okudukları Kur'an'ı, dedemin cuma hutbelerini dinleme fırsatı buldum. 90'lık dedemin yazı yazmakta kullandığı kağıtları ve özel mürekkebi nasıl hazırladığını kendi ağzından dinledim. Üzerine yazacağı kağıt yapraklarını teker teker yumurta akıyla sıvayıp merdane ile düzlüyormuş. Sonra da bunları çamaşır asar gibi bir ipe dizerek kurutuyormuş. Böylece kağıdın yüzeyi mürekkebi emmeyen bir nitelik kazanıyormuş. Hattatlıkta kullandığı özel mürekkebi de kendisi hazırlarmış. Ben oradayken yine mürekkep hazırlamaya giriştim. Önce bir miktar yağlı çırayı yakıp isini topladı. Sonra bu isi Arap sabunu ile karıştırıp mermer bir dibeke koydu. Bu karışım arada bir dövülecek ve aylar sonra hatlattıkta kullanılan mürekkep haline gelecekmiş. Dedem alaycı bir gülüşle, sizin kullandığınız mürekkep zamanla uçup gider diyordu. Bir gün gelecek, nüfus kayıtlarınız okunamayacak kadar silikleşecek. Gerçekten hattatların kullandıkları özel mürekkep hiç solmazmış. Yazarken bir yanlış yaptıkları zaman hemen o yanlış harfi bir parmaklarının ucuyla siliverirlermiş. Fakat mürekkep kuruduktan sonra artık silinemezmiş. Dedemle birlikte geçirdiğim günler sırasında insanın karar verirse ve gerçekten isterse neler yapabileceğine basit de olsa örnek olabilecek iki olayın öyküsünü dinledim. Dedem 70'ine kadar koyu bir sigara tiryakisi olduğu halde yokuşları tırmanmakta güçlük çektiğini fark edince hemen sigarayı bırakıvermiş. Yine o yaşlardayken sağ eli lodos estiği zamanlarda titremeye başlamış. Bu güzel yazı yazmasını engelleyen bir durum olduğundan bir çözüm bulması gerekiyormuş. O da bir takım özel araştırmalar yaparak hattatlığını sol eliyle sürdürmeyi başarmış. Bu yaşta hem imamlık yapan hem de ömür boyu icra ede geldiği hattatlık sanatını sürdürmeye çalışan dedem, nice yıllar sonra kendi yaşlılık döneminde benim için yaşlanan fakat yaşlanmaya boyun eğmeyen bir insan modeli oluşturacaktı. Kedileri çok severdim. Evine kedi köpek sokmayan annem benim ısrarlarıma dayanamayıp evde bir kedi beslememe izin vermişti. Dedemin evindeyken de bir kedim olsun istedim. Bunu duyan bir dostumuz bana yumuşacık, uzun tüyleri olan bir kedi yavrusu armağan etti. Adını Toraman koydum. O günlerde bu yavru kediyi kucağında tutup okşamak, onunla oynamak bilseniz benim için ne tatlı bir eğlenceydi. Bu yavru kedi sanki benim göremediğimi anlamıştı. Onu kucağıma almak istediğim zaman elimi çırpıp Toraman diye seslenmem yetiyordu. Toraman sanki beni onu arayıp bulmaktan kurtarmak için adının söylendiğini işitir işitmez nerede olursa olsun zıplayıp kucağıma çıkıyordu. Bu yavru kedi sayesinde Aydın'daki evimizde beslediğim sarmanı duyduğum özlemi gideriyordum. Bir de görmesem de kedi beslemekten tat alacağımı, kedilerle iletişim kurabileceğimi anlamış oluyordum. Sanki bu yavru kedi çocukluk çağımda gözlerim görürken yapabildiğim bir şeyleri yine yapabileceğimi gösteren bir umut simgesiydi. Bütün bunlar çok sıkıcı olabilecek birkaç hafta boyunca yalnız benim zamanımın bir bölümünü doldurmakta kalmadı. Sonradan bana güç kaynağı olacak kavramları ve değerleri de tanımama yardımcı oldu. Şimdi o günlerimi belleğimde tazelerken görüyorum ki körlüğümün daha ilk günlerinde içime kapanıp kalmamışım. Yakın çevremde olup bitenle ilgilenerek dışındaki dünya ile bağlantı kurmaya yönelmişim. Yuvaya dönüş. Mayıs başında evimize döndük. Doğduğum, sokaklarında koşup oynadığım, sıcağına, yağmuruna, çarşısına, pazarına alışık olduğum, sevdiğim insanlarla dolu bu kente ve yuvamızın sıcak ortamına yeniden kavuşmak ne kadar rahatlatıcıydı. Ne var ki annemin, babamın, kardeşlerimin şefkat ve sevgi dolu ilgisine karşın yuvaya dönüşümün daha ilk günlerinde kendimi boşlukta hissetmeye başlamıştım. Yaşamımı dolduran birçok şeyle bağlarım kopmuştu. Daha birkaç ay önce okulum vardı. Basamaklarından geleceğe doğru tırmandım. Arkadaşlarım vardı. Birlikte gülüp oynadığım, darılıp barıştığım. Kitaplar vardı. Eğlendiren, öğreten. Notalarım vardı. Mandolinimi elime alıp seslendirdiğim. Bu notalar arasında neler yoktu neler. İçinde klasik yapıtlardan alınma temalarında bulunduğu bir mandolin metodu, o günün Türkçe tangolarının notaları, çocuk şarkılarının notalarıyla dop dolu bir müzik kitabı. O günün müzik derslerinde öğretilen çocuk şarkılarının birçoğunu içinde toplayan bu kitapta, aralarında Zeki Bey, Musa Bey gibi çocuk şarkıları yazmış müzik sanatçılarımızın bestelediği şarkılar olduğu gibi, uluslararası değer taşıyan ve çoğu klasik batı müziğinin ünlü bestecilerinden alınmış temalar kullanılarak yazılmış çocuk şarkılarına da yer verilmişti. Mozart'ın Figaro'nun düğünü operasından Figaro'nun çocuk şarkısına dönüştürülmüş aryası, Brahms'ın ünlü ninnisi, Schubert'in çok tutulan serenadı, Güzel Çoban bir yudum süver testinden, Verdi'nin Aydı operasından Zafer Marşı ve Beethoven'ın 9. senfonisinden alınan o ünlü koro yapıtı. Medeniyet insanlığa güneş gibi nur saçar dizesiyle başlayan bir çocuk şarkısı olarak bu müzik kitabındaydı. Çocuk eve kapanıp kalır mıydı hiç? Arkadaşlarla sinemaya gider, kentin biricik parkında dolanırdık. Kimi zaman okuldan dönüşümde günün ödevlerini yaptıktan sonra başımı alır istasyona iner, her gün Nazilli'den gelip Söke'ye giden trenden inen tanımadığım yolcuları sessizce karşılar, binen yolcuları bakışlarımla uğurlardım. Kimi zaman gövdesine iri iri rakamlarla kazılmış tarihten 1880'li yıllarda imal edildiği anlaşılan yaşlı lokomotife yaklaşır, onu uzun uzun seyrederdim. Ne kadar sevimliydi bu yaşlı lokomotif. Makiniste merak ettiğim şeylere sorduğumda olurdu. Bu söke treni önemli bir trendi. Yolu üzerindeki köylerin, kasabaların ve son durağı sökenin Aydın Ortaokulu'na devam eden çocuklarını sabahları getirir, akşamüstüleri de geldikleri yere döndürürdü. O yıllarda Aydın gibi oldukça gelişmiş bir ilde, biri il merkezi Aydın'da, öteki bir ilçe merkezi olan Nazilli'de iki ortaokulu bulunuyordu, lise yoktu. Ortaokulu bitirenlerin öğrenimlerini sürdürmek için başka kentlerdeki yatılı liselere gitmeleri gerekiyordu. Buna da herkesin parasal gücü yetmediğinden ortaokul bitirenlerin çoğu öğrenimlerini sürdüremiyordu. Ne var ki o yıllarda ortaokul diplomasının iş bulmada değeri vardı. İlkokul diploması bile devlet memuru olmak için yeterliydi. Örneğin ilkokulu bitirmiş olanlar birkaç aylık bir kursa tabi tutulduktan sonra polis olabilir veya bucak müdürü olarak atanabilirlerdi. Okul, kitaplar, notalar, arkadaşlıklar, sinemalar, yalnız başıma ya da arkadaşlarımla yaptığım gezintiler. Bütün bunlar geride mi kalmıştı? Ben annemden, babamdan, kardeşlerimden oluşan dar çevreme mi sıkışıp kalacaktım? Hayır, hayır, bunlar geride kalmamalıydı, kalamazdı. Bildiğim, alıştığım yaşantıma, kitaplara, notalara, okula, arkadaşlıklara yeniden kavuşmalıydım. Ama nasıl? Nasıl? Körlük öncesi çocukluk yaşantımın belleğimi dolduran zengin anıları, şimdi beni bu sorunun yanıtını aramaya, körlüğümün getirdiği sorunları çözümler bulmaya, yitirdiklerimi yeniden kavuşmaya, kısacası normal yaşama dönmek için çaba göstermeye iten karşı konulmaz bir güce dönüşmüştü. İkinci bölüm. Toparlanma yıllarım. Adım adım körlüğe uyum sağlama yolunda 1939-1944. Körlüğe uyum sağlama üstüne birkaç paragraf. Görme duyusunun yaşamın hiçbir alanında işe yaramayacak derecede işlevini yitirmesi demek olan körlük, insanın bağımsızlığını kısıtlar. Gerek özel yaşamında gerekse sosyal yaşamında binbir çeşit engelle ve sorunla karşılaşmasına yol açar. Tekrar belirtmek isterim ki bu kitapta körlük ve kör sözcükleri dar anlamda kullanılmıştır. Dar anlamda körlük, görme duyusunun eğitim, rehabilitasyon, meslek seçimi, çalışma alanlarında, toplumsal ilişkilerde ve özel yaşamda yararlanılmayacak ölçüde işlevini yitirmiş olmasıdır. Kör sözcüğü ise tek başına kullanıldığında görme duyusu körlük olarak nitelendirilebilecek ölçüde işlevini yitirmiş olan kişiyi anlatır. Görme duyusunun bu tanımlamadaki ölçüde bozulmuş olduğunu anlatan bir sıfat olarak da kullanılabilir. Örneğin kör çocuklar. Daha geniş bilgi için bakınız giriş bölümü içinde alt başlık, körlük ve kör sözcükleri bu kitapta hangi anlamda kullanılmıştır? Görenlerin gözlerini kullanarak kolayca yerine getirdikleri birçok yaşamsal işlevi yerine getiremez olur ya da yerine getirmeye çalışırken gören bir insan için söz konusu olmayacak türden tehlikelerle, çetin güçlüklerle yüz yüze gelebilir. Görme duyusu işlevini yitirmiş kişinin, görme duyusu sağlam olan insanların yaşayışına denk düşen bir yaşayışa kavuşmak için özel yöntem ve tekniklerden yararlanarak hem körlüğün getirdiği hem de toplumsal koşullardan ileri gelen engelleri aşması, sorunları çözmesi, kısıtlanmaları azaltarak yaşam işlevlerini yerine getirmekte olabildiğince bağımsızlaşması, kısacası körlüğe uyum sağlaması gerekir. Bu uyum onun mutluluğu için bir ön koşuldur. En genel ve kısa bir tanımla körlüğe uyum sağlamak ister doğuştan kör olsun, ister gözlerini daha sonraki yaşlarda yitirmiş olsun, görme yeteneğinden yoksun insanın, özürlü olmayan insanların olan yaşayışının ana çizgilerine denk düşen bir yaşayışı sürdürebilecek duruma gelmesi demektir. Bu ana çizgiler neleri içerir? Bir bakalım. Bedensel ve zihinsel bakımlardan normal durumda bulunan insan küçük yaşlardan itibaren bağımsızlaşmaya başlar. Kendi kendine yemeğini yemeyi, soyunup giyinmeyi, kişisel temizliğini sağlamayı öğrenir, arkadaşlar edinir, onlarla oyunlar oynar, okul çağına geldiğinde ülkedeki genel eğitim sisteminin basamaklarını tırmanmaya girişir. Büyük çoğunluğun temel hedefi bir meslek edinmek, sonra da geçimini sağlayacak bir işe girmek ya da serbest çalışmaktır. Pek çok kişi bunları başararak yaşamının normal çizgisini sürdürür. İsterse evlenebilir, çoluk çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşar. Evlenmeyebilirdi, nasıl olsa tek başına yaşamını sürdürebilecektir. Yeteneklerine ve beğenilerine göre dilediği zaman kültür, spor ve eğlence etkinlikleri yapabilir. Gazete kitap okur, sinemaya, tiyatroya, konserlere gider, pikniklere katılır, koşu yapabilir, yüzebilir, çeşitli sportif ve eğlendirici oyunlar oynayabilir. Ömrü yeterse emekli olup yaşlılığını yaşar, bağımsız yaşamını sürdüremeyecek bir duruma düşerse bakımını sağlayacak bir huzur evine de girebilir. Körlüğe uyumun sağlanması hem körlükten hem içinde bulunduğu toplumun körlere bakışından ve daha başka toplumsal koşullardan ileri gelen çok çeşitli engelleri aşmayı, eksiklikleri gidermeyi hedefleyen çetin bir çalışma ve mücadele sürecidir. Özellikle belirtmek isterim ki bu süreç görme duyusundan yararlanamayan kişinin ömür boyunca yaşayacağı bir süreçtir. Kör uçuşun rotasında zaman zaman düzeltmeler, uyarlamalar yapması, körlüğe uyum durumunu sürdürecek yeni teknikleri öğrenmesi gerekebilir. Kendi deneyimlerime göre gerekir diyebilirim. Bir örnek vereyim, yazma. Görenlerin okuyabileceği normal yazıyı yazabilmek ve bu durumumu korumak için önce bildiğimiz mekanik daktiloyu kullanmaya başladım. Sonra elektronik daktilo, daha sonra da bilgisayar benim yazı yazma aracım oldu. Bu arada başlangıçta öğrenmiş olduğum Türk klavyesi değiştirilmez mi? Yeni standart Türk klavyesini F klavyede öğrenmek zorunda kaldım. Bu bölümde çeşitli yanlarını anlatmak istediğim toparlanma yıllarım, körlüğe uyum sağlama sürecinin olmazsa olmaz diyebileceğim çok önemli bir evresiydi. Daha sonraki gelişmelerin dayanacağı temeller bu evrede oluşturuldu. İhtiyaçlar, sorunlar, körlüğe uyum düzeyi bakımlarından, körler arasında farklılaşmaya yol açabilen etkenler ve benim durumum. Görme özürlüler grubunu oluşturan iki alt gruptan birinin az görenler, ötekinin körler olduğunu giriş bölümünde açıklamıştık. Az görenler ile körler arasında birçok bakımdan temelli farklılıklar bulunduğu gibi, bu gruplara giren özürlülerin kendi aralarında da bu bakımlardan az veya çok bireysel farklılıklar görülebilir. Kendi deneyimlerim doğrudan doğruya körlükle ilgili olduğundan, bu alt bölümde yalnızca körlerin ihtiyaçlarında, karşılaştıkları sorunlarda ve gerçekleştirebildikleri körlüğe uyum düzeyinde bireysel farklılaşmaya yol açabilen etkenler üzerinde duracağım. Görme yeteneğinden yoksun olanların körlüğe uyum sağlama sürecindeki ihtiyaçlarının, sorunlarının neler olacağı, bunların boyutları, ağırlık dereceleri ve sağlayabilecekleri uyumun düzeyi kişiden kişiye değişiklik gösteren çok çeşitli etkene bağlıdır. Görme kaybının meydana geldiği yaş, özürlü kişinin zihinsel yetileri, yetenekleri, içinde yaşadığı ailesel ve aile dışı toplumsal çevre körlüğe uyum sağlanması bakımından çok önemli sonuçlar doğuran etkenler arasındadır. Özürlü bireyin huy özellikleri bile bu etkenlerden biridir. Bazı körler ışık seçebilir veya çok yaklaştığı bir nesnenin belli belirsiz bulanık görüntüsünü fark edebilir. Kör sayılsa da bu pek önemsiz derecede görmesi, onun ihtiyaçları, sorunları ve körlüğe uyum düzeyi bakımından bu kadarcık da göremeyen körlerden farklı durumda olmasına yol açan bir etkendir. Doğuştan kör olan kişiyle daha sonraki yaşlarda söz gelimi liseyi bitirdikten sonra görme kaybına uğramış kişi ihtiyaçlar ve sorunlar bakımından tam tamına eşit durumda sayılamaz. Onların ihtiyaçlarından ve sorunlarından bazıları birbirinin benzeri olacak, bazıları ise farklılık gösterecektir. Sözünü ettiğimiz etkenlerin sonucu olarak görme yeteneğinden yoksun bir özürlü körlüğe uyum sağlamakta bazı bakımlardan %100 başarı gösterirken başka bakımlardan bu başarı %70, %60 olabilecek, belki de bazı uyum alanlarında sıfıra yaklaşabilecektir. Ben 11 yaşımda ilkokulun 5. sınıfına, son sınıfına devam ederken görme yeteneğimi tamamıyla yitirmiştim. Bu görme kaybının en ağır derecesiydi. Yıllarca gören bir çocuk olarak yaşadıktan daha açık bir anlatımla, görme duyusunun tadını tattıktan, sağladığı kolaylıkları yaşadıktan sonra birden bu duyudan yoksun duruma düşmenin bir travma olduğu kuşkusuzdu. Böyle bir travmanın etkilerinin insandan insana değişik olacağına da hemen işaret etmek isterim. Kimileri bu ağır sarsıntının altında ezilecek, kimileri yardımla veya yardımsız kendilerini toparlamaya, körlüğe uyum sağlamak amacıyla türlü uyarlamalar yapmaya girişecektir. Daha önce de değindiğim gibi ben körlüğümü kabullenerek bu ikinci gruba katılma yolunda ilk adımı atmıştım. Görerek yaşadığım yılların sağladığı avantajları da yanıma alarak kör uçuşu başarıyla sürdürmeye kararlıydım. Gerçekten de gözlerini gördüğü dönem anımsayabileceği bir yaşta kaybetmenin doğuştan körlüğe göre bazı avantajları da yok değildi. Örnek olsun diye bu avantajlardan birkaçına değinmekte yetineceğim. İlkokulun 5. sınıfına kadar sürmüş bir okul yaşantım olmuştu. Aydınlık nedir, karanlık nedir, ışık nedir, renk nedir biliyordum. Bir takım el, kol, baş hareketlerim, mimiklerim, bedenimi tutuşum görenlerinki gibiydi. Çünkü bunları başkalarına bakarak ve onları taklit ederek normal yoldan öğrenmiştim. Doğuştan veya bebeklik çağında kör olan bir çocuğa ise görme duyusu yoluyla öğrenemediklerinin öğretilmesi gerekir. Bu da bilinçli ve titiz bir erken eğitim yoluyla gerçekleştirilebilir. Ne yazık ki şu satırları yazdığım sırada bile yurdumuzda kör bebeklere, küçük çocuklara ve onların annelerine babalarına yardım edecek, yol gösterecek bir erken eğitim sistemi kurulmuş değil. Kör bebeğin ve küçük çocuğun eğitimi tamamıyla annesinin, babasının, onunla yakından ilgilenen öteki akrabalarının sağduyusuna bırakılmıştır. Ben içinde yaşadığım toplumsal çevre bakımından da avantajlı durumda sayılırdım. Aydın, 12 bin nüfuslu küçük bir kentti. Temiz içme suyu, elektriği, hastanesi, 5 ilkokulu, 1 ortaokulu, 1 erkek sanat enstitüsü, 1 kız enstitüsü, 1 kitabevi vardı. İzmir'de yayınlanan gazeteler günü gününe İstanbul'da yayınlananlar yayınlandıkları günün ertesinde Aydın'a ulaşırdı. Bu saydığım özelliklerin bir kentte bulunması şimdi olağan sayılır ama bunlar o günün Türkiye'sinde çoğu kentimizin yoksun olduğu özelliklerdi. Başka birçok kentimizle karşılaştıracak olursak Aydın kültürel ve sanatsal etkinlikler bakımından da canlı bir kentti. O yıllarda birçok kentte olduğu gibi Aydın'da da halk evi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikleri olanak sağlayan bir merkezdi. İsteyen herkes herhangi bir ücret ödemeksizin avcılık, köycülük, spor, folklor, müzik, tiyatro gibi türlü çalışma kollarına üye olarak etkinliklere katılabilir, açılan okuma yazma, yabancı dil ve müzik kurslarına devam edebilirdi. Amatörlerden oluşan bir bando vardı. 500 kişilik bir tiyatro salonu çeşitli sanatsal etkinliklere olanak sağlıyordu. Tiyatro kolunun üyeleri bu salonda tiyatro oyunları sergiler, müzik kolu da konserler verirdi. Zaman zaman tanınmış profesyonel tiyatro grupları, aralarında Münir Nurettin Selçuk'un da bulunduğu ses sanatçıları ve o günlerin ünlü sihirbazı Zahati Sungur zaman zaman bu sahnede halkın karşısına çıkarlardı. İlkokulların orta eğitim okullarının zengin programlı yıl sonu müsamereleri de yine bu tiyatro salonundan yararlanılarak gerçekleştirilirdi. Daha küçük bir salonda anma geceleri düzenlenir, konferanslar verilirdi. Halk evinin bir de kütüphanesi vardı. İlkokuldayken bazen bu kütüphaneye gider çocuk kitapları okurdum. Sözün kısası tiyatro, konferans, konser, kütüphane, bütün bu güzellikleri daha çocukluğumda halk evinde tanımıştım. Gözlerimi kaybettikten sonraki yıllarda da halk evinin yaşamımda ne kadar önemli rol oynamakta devam ettiğini ilerideki sayfalarda aktarmaya çalışacağım. Ne yazık ki 1950'de iktidara geçenler halk evlerini CHP'den bağımsız bir sivil kuruluşa döndürecek yerde yok ettiler. Ve halk odaları kurarak köylere kadar yayılan bu kapısı herkese açık aydınlanma ocaklarından toplumumuzu yoksun bıraktılar. Buna benzer acıklı bir son çok geçmeden köy kalkınmamızın liderlerini yetiştirmeye amaçlayan köy enstitülerinin de başına geldi. Belleklerimizi biraz yoklayacak olursak daha sonraki yıllarda da bu yok ediciliğin kurbanı olan öteki kurumlarımızı da anımsayabiliriz. Eksikliklerini gidererek, yanlış yanları varsa düzelterek geliştirecek yerde yok edivermek her nedense kolayımıza geliyor. Aile çevremde, aile dışı çevremde anlayışlı, yeniliğe ve değişime açık insanlardan oluşuyordu. Bir gün babam, "Oğlum, ben senin nelere ihtiyacın olacağını bilemem." demişti. "Sen neye ihtiyacın olduğunu, ne yapmamızı istediğini söyle. Sana destek olmak, isteklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." Köylüye uyum sağlama yolunda gösterdiğim çabalardan olumlu sonuçlar alışımda, toparlanma yıllarımda ve daha sonraları annemin, babamın, kardeşlerimin, yakın akrabalarımın, arkadaşlarımın, aile dostlarımızın, sevgili karımla çocuklarımın sağladıkları anlayışlı destek ve özverili yardımın büyük payı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunun için hepsine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yaşadıklarımla ilgili anlatacaklarım, özürlülerin sakatlıklarını olabildiğince yenmelerinde ailesel ve aile dışı çevrenin ne denli önemli bir etken olabileceğini ortaya koyacaktır. Bu avantajların ve olumlu etkenlerin yanında kendimi toparlayarak köylüye uyum sağlama sürecimi güçleştiren ve yavaşlatan önemli eksiklikler de yok değildi. Çevremde bana yol gösterecek bilgi ve deneyimlere sahip kimse bulunmadığı gibi o yıllarda yurdumuzda köylüye uyum sağlamama yardımcı olacak eğitimi verebilecek rehabilitasyon kurumları da yoktu. Bu eksiklikler yüzünden kendimi toparlamak ve köylüye uyum sağlama yolunda bir takım temel kazanımlara sahip olabilmek için yıllarımı harcamak zorunda kaldım. Şimdi anılarımı tazelerken biraz da hayıflanarak günümüzdeki rehabilitasyon olanakları o yıllarda olsaydı toparlanma dönemim en çok bir yılımı alırdı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim. Görme özürlülerin, daha doğrusu bütün özürlülerin karşılaşacakları sorunlar, yüz yüze gelecekleri güçlükler ne kadar farklı olursa olsun, sorunları çözmeye, engelleri aşmaya, kısacası sakatlığımızı, yenmeye giden yolun anahtarı, sakatlığımızı ve içinde bulunduğumuz koşulları bütün gerçekliğiyle kabullenmektir. Bu, bütün özürlüler için ortak çıkış noktasıdır. Özürlülerin anneleri, babaları ve dostları, özürlüye yardımcı ve destek olmak istiyorlarsa, onlar da özürlü kişinin durumunu aynı gerçekçilikle kabullenmelidirler. Artık toparlanma yıllarımdaki yaşantımı çeşitli yanlarından söz etmeye, deneyimlerime ve gözlemlerime dayanan görüş ve önerilerimi yeri geldikçe açıklamaya girişebilirim. Bir masal ve gerçek. Belki siz de işitmişsinizdir. Sözde gözlerini kaybeden kişi onların yerini tutacak yeni bir duyu, bir takım olağan dışı yetenekler kazanırmış. Zekası artarmış. Belliydi olağanüstü bir güce erişirmiş. Bu yakıştırmaların yansımalarını binlerce yıl önce yazılmış Yunan trajedilerinde bile bulabilirsiniz. O klasik sahne oyunlarını seyretmiş olanlar, olağanüstü güçlere sahip bulunduğuna inanılan kör kahini anımsayacaklardır. Halkımız arasında hafızlığın körlerin başarabileceğine inanılan bir meslek olduğu aklıma geliyor. Belki bunun kaynağı da körlerin olağanüstü belleğe sahip olduğuna inanılmasıdır. Körlerin hafızlık yapabileceği görüşü o denli benimsenmiştir ki birçok kimse adını bilmediği bir köre hitap ederken hafız sözcüğünü kullanır. Kendilerinin yapabildikleri birçok eylem ve etkinliğin ancak görme duyusuna dayanılarak yapılabileceğini sanan pek çok insan, körlerin görme yeteneğinden yoksun oldukları halde bu eylem ve etkinlikleri körlüğün onlara kazandırdığı yeni bir duyu, olağanüstü yetenekler, bellek ve zeka sayesinde gerçekleştirebildiklerini düşünür, bu masala inanabilir. Böyle bir masala siz sakın kulak vermeyin. Körlüğe uyum sağlamanın bu tür masallarla ilgisi yoktur. Kör kişinin kendisi veya ona yol göstermeye kalkışacak olanlar bunlara inanırlarsa, körlüğe uyum sürecinin izlemesi gereken çığırdan çıkmasına yol açmış olurlar. Kendi deneyimlerime dayanarak şunu hemen söyleyebilirim. Görme yeteneğini yitiren kişi ne bunun yerini tutacak yeni bir duyuya veya olağan dışı yeteneklere sahip olacak, ne de zekası ve belleği, salt bu nedenle körlük öncesinde olduğundan daha üstün düzeye çıkacaktır. Beğensek de beğenmesek de gerçek şudur. İster doğuştan kör olsun, ister gözlerini daha sonraki yaşlarda yitirmiş olsun, görme yeteneğinden yoksun kişi beş duyusundan birini yitirmiş bir insandır. Bu eksiklik ona zaten sahip olduklarından başka yeni duyular ve üstün yetenekler kazandıramaz. Artık o geri kalan dört duyusunu, belleğini ve sahip bulunduğu tüm yetenekleri daha çok, daha etkili biçimde kullanarak yaşamını sürdürmek zorundadır. Bundan dolayı öteki duyu organları yoluyla aldığı duyumların daha çok farkında olacak, dikkatini bu duyumlar üzerinde odaklayacak, sesleri, kokuları, tatları, dokunma duyusu yoluyla aldığı duyumları yorumlarken görme yeteneğine sahip olanlardan daha seçici ve daha titiz davranacaktır. Ben körlüğünü kabullenmiş biri olarak bu gerçeğin farkındaydım. Gözlerimin yerini tutacak bir mucize beklemiyordum. Körlükten doğan engelleri aşmaya, getirdiği kısıtlanmaları olabildiğince azaltmaya giden yolun, sağlam kalan duyularımı, yetilerimi ve yeteneklerimi etkili biçimde kullanmaktan geçtiğini biliyordum. Hayır, biliyordum demek yanlış olur. Sezmiştim demem gerek. Bilmek dıştan gelen, öğrenilmiş bilgiye dayanır. Bana bu gerçeği kimse öğretmemişti ki, biliyordum diyeyim. Bu sezgi o yaşta biraz içgüdüsel, biraz da mantıksal bir kavrayıştı. Körlüğe uyum sağlamakta öteki duyuların kullanılması. Evimize dönüş benim için karış karış bildiğim bir ortama kavuşmak demekti. Giyinip soyunmak, yemeğimi yemek, kişisel temizliğimi sağlamak, evin içinde dolaşmak için başka bir kimsenin yardımına gerek duymuyordum. dokunma, işitme, koklama, tat alma duyularımın görerek algılayabileceğim birçok şeyi ve durumları algılamakta ne kadar işe yarayacağını yavaş yavaş keşfetmeye başlamıştım. Sesler, kokular, tatlar, dokunduğum nesnelerden aldığım duyumlar bana çevrem hakkında öylesine zengin bilgiler sağlıyordu ki bunları yorumlayarak bir yapboz bulmacasını çözercesine bir araya getirerek görenlerin yalnız göz yoluyla algılanabileceğini sandığı birçok şeyi ve durumu algılayabiliyordum. Bazı örnekler vererek bu konuyu daha da açmak istiyorum. İşitme duyusundan başlayayım. Kulağa gelen sesler bilseniz insana neler anlatır neler. Bildiğim kimseleri seslerinden kolayca tanıyabiliyordum. Benimle konuşan herhangi bir kimsenin sesi onun boyu hakkında da oldukça güvenilebilir bir ipucu veriyordu. Ayak seslerinden çevremde birilerinin dolaştığını, onların çocuk mu erişkin mi olduklarını, bana yaklaştıklarını veya benden uzaklaştıklarını anlamak işten değildi. Kimilerinin yürürken çıkardığı ayak sesleri onun kim olabileceği hakkında bir ipucu olabiliyordu. Bir kimsenin sesinden onun öfkeli, üzgün, kırgın, tereddütlü, sinirli, gergin veya neşeli olduğunu da anlamak kolaydı. Sevimli sıcak sesler vardı, soğuk itici sesler vardı. Bazı sesler babacan, bazıları ise ilgisizlik etkisi veren donuk seslerdi. Birisiyle konuşurken konuşmasına yansıyan bazı özelliklerden onun uykusunun geldiğini veya beni ilgiyle dinleyip dinlemediğini bile sezebiliyordum. İşittiğim seslerin değişik niteliklerini yorumlayarak içinde bulunduğum odanın veya salonun büyüklüğü hakkında fikir edinebiliyor, yerin çıplak mı yoksa halıyla kaplı mı olduğunu, açık pencere bulunup bulunmadığını algılayabiliyordum. Yürürken yüzüme ve kulaklarıma yansıyan ve çok hafif bir basınç gibi etki yapan belli belirsiz ses dalgalarından önüme çıkan duvar, direk, kapı gibi engelleri fark edebiliyordum. Yemek masasının bulunduğu yönden gelen tabak, çanak tıkırtıları sofranın hazırlanmakta olduğunu duyuruyordu. Körlerin bazı sorunları işitme duyusundan yararlanarak nasıl çözdüğüne yakın dostum Necdet Turhan'ın yaşamından canlı bir örnek vereyim. Necdet Turhan lise son sınıftayken bir kaza sonucu görme yeteneğini tamamıyla yitirmiş, dışarıdan lise bitirme sınavlarına girerek lise diploması aldıktan sonra da Orta Doğu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Fakültesini çok iyi bir dereceyle bitirmiş. Daha fakültede öğrenciyken dağcılıkla ilgilenmeye başlamış. Bursa'da yayınlanan Olay Gazetesi'ndeki bir yazısında dağcılık konusunda karşılaştığı sorunu nasıl çözdüğünü, dağda yürüme tekniğini nasıl geliştirdiğini soran bir gazeteciyle arasında geçen konuşmayı aktarıyor. Dağcılık kolu yöneticileri sizi etkinliklere almak istemediler mi? Evet. İlk yıl böyle bir sorun gündemdeydi. Gerçi onlar da kendilerince haklıydılar. Zira bir görmeyenin dağcılık eğitimi almak, doğaya çıkmak için talepte bulunması pek olağan bir durum değildi onlar için. İlk kez karşılaşıyorlardı böyle bir şeyle. Daha sonra ne oldu? Sonuçta bir arkadaşın kolunu tutarak katıldığım Elma Dağı yürüyüşü ve Işık Dağı etkinliği dışındaki diğer programlanmış faaliyetlere ilk yıl kabul edilmedim. Bana, sen görme engellisin. Durumun bizim açımızdan kaygı ve tehlike oluşturmaktı. Faaliyetlerimizi de sana göre ayarlayamayız denildi. Gerçekte doğaya çıkma konusunda müthiş bir azim ve heves taşıyor olmama karşın bu işi nasıl ve nereye kadar hangi teknikle yapabileceğimi ben de bilmiyordum. Ta ki aynı yıl katılma şansını elde ettiğim Ilgaz Bahar etkinliğine değin. Bu etkinlikte bir şeyler değişti galiba. Evet, özel olarak bazı arkadaşlarca planlanmıştı ve benim dağcılık sürecimde bir dönüm noktası oldu o etkinlik. Dağda nasıl yürüyebileceğimin ipuçları 1992 yılında Ilgaz Dağı'nda ortaya çıktı. Nasıl oldu bu? Bildiğimiz kadarıyla çan sesi ardından gidiyormuşsunuz. İlk kez Ilgaz Dağı'nda mı çan kullandınız? Hayır, çan olayı daha sonra gündeme geldi. Daha doğrusu Ilgaz'dan döndükten sonra çan ve baton kullanabileceğimi düşündüm. Bana bunu düşündürten olaylar şöyle gelişti. Kamp yerindeydik. Benim dışımda bir arkadaş vardı. Diğerleri zirve yapmak için ayrılmışlardı. Kamp yaptığımız bölge yaylı niteliğinde bir alan. Tatlı eğimi olan genişçe bir düzlük. Bu düzlüğün büyük bölümü karla kaplıydı. Arkadaşla gezmeye çıktık. Baştan kolunu tutuyordum yürürken onun. Arkadaşım bir filmde körlerin ses desteğiyle yürüyebileceklerini görmüş. Bana, Necdet, kolumu bırak istersen. Ben biraz uzağa gidip sesleneyim, sen sesime doğru gelirsin. Eline şu odunu da al, gerektiğinde baston gibi kullanman için dedi. Bana önerilerini uygulayıp sese doğru yürümeye çalıştım. Bir süre sonra arkadaşım bana seslenmesine gerek olmadığını fark ettim. Çünkü karda yürürken çıkardığı ayak sesleri beni yönlendirmeye yetiyordu. İşte o an çok sevindim ve umutlandım. Sevincimden yüreğim göğüs kafesime sığmıyordu. Bir tüy hafifliğinde uçarcasına arkadaşımın peşi sıra dolaştım durdum gün boyunca. Vücudumda müthiş bir enerji hissediyordum ve istemediğim tek bir şey vardı, o günün bitmesi. Ertesi gün erken saatlerde dönüş yoluna koyulduk. Ben yine önümde giden arkadaşın karda çıkardığı ayak seslerini izliyordum. Bu şekilde Kastamonu asfaltına kadar bağımsız yürümeyi başardım. Ancak karsız bölgelerde ayak sesleri kaybolduğundan ilerleyemiyor, durmak ve yardım istemek zorunda kalıyordum. Takip ettiğim seslerin olmayışı önümü gösteren bir ışık kaynağından mahrum edilmeme benzemekteydi. Çünkü yoğunlaştığım ayak sesleri beynimde zihin fotoğrafları oluşturuyor, körlüğüm ortadan kalkıyordu adeta. Ankara'ya döndükten sonra beni kesintisiz yönlendirebilecek, dolayısıyla beynimde düzenli fotoğraflar oluşturabilecek en doğru ve pratik ses kaynağının çan olabileceğine karar verdim. Gerektiğinde dengemi sağlamak için bir odun parçası yerine de iki kayak batonu kullanmam daha teknik bir yaklaşım olacaktı. Bu değerlendirmelerim ardından dağda yürüme tarzım ortaya çıktı ve zaman içerisinde pekişti. Çan tekniğini bulup kullanmaya başlayışım üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Şu an doğaya çıktığımda özellikle daha önce bir iki kez geçmiş olduğum ve bana anlatılıp tanımlanmış bölgelerde çan sesi benim için bir ışık kaynağı niteliğinde. Yolumu aydınlatan, belleğimde fotoğraflar oluşturan bir ışık kaynağı. Yani ben dağlarda önümde giden arkadaşın çantasına astığımız çandan saçılan ışıkla görmeye başlıyorum diyebilirim. Günlük yaşamımda kokular da eskiden olduğundan çok daha yaygın ve önemli bir rol oynamaya başlamıştı. Sofraya oturduğumda duyduğum sirke, salatalık, limon, sarımsak, soğan gibi nesnelerin kokularını yorumlayarak sofrada bulunan salata, turşu, söğüş, domates ve salatalık gibi yiyeceklerin varlığını sanki görebiliyordum. Mutfaktan gelen ya da sofraya konulan yemeğin saçtığı çeşitli kokuları da analizleyerek yemeğin ne olduğunu ve taşıdığı çeşitli özellikleri fark etmek oldukça tat verici bir uğraştı benim için. Ya dokunma yoluyla aldığım duyumlar? Dokunma duyusunun sağladığı bilgiler çevreyi ve nesneleri algılamakta son derece önemliydi. Ellerimle yoklayarak dokunduğum bir nesnenin ne olduğunu ve onun çok çeşitli niteliklerini anlayabiliyordum. Örneğin yapıldığı kumaşı dokusunu, modelini parmaklarımla yoklayarak giysilerimi birbirinden ayırt etmek zor değildi. Yürürken bastığım yerin nasıl bir yapıda olduğunu, örneğin halı mı döşenmiş seramik plakalarla mı yoksa asfaltla mı kaplanmış olduğunu fark etmek işten değildi. Herhangi bir kabın, söz gelimi bir çay fincanının ağırlığını hissederek onun ne kadar dolu olduğunu kestirebilmek mümkündü. Daha önceden tanımış olduğum bir nesneyi fark etmek için onun her yanını yoklamaya hiç de gerek yoktu. Söz gelimi koltuğun sırtına veya kolluğuna değdiğimde onun ne olduğu konumu hakkında yeterli bilgiyi almış oluyordum. Şişelerin, kapların biçimleriyle onların içinde ne bulunduğu arasında daha önceden bir bağlantı kurduğum takdirde o şişenin veya kabın içerisinde ne olduğunu kimseye sormaya gerek kalmıyor, biçimine bakarak aradığımı bulabiliyordum. Dokunma duyumun yardımıyla kendi kendime sakal tıraşı olmaya da başlamıştım. Değişik duyu organlarımdan gelen birden çok duyumu birlikte yorumlayarak çok çeşitli tablolar ve sahneleri kavramak ve onlardan haz almakta körlüğe alışmanın çok önemli aşamalarından biriydi. Söz gelimi bir kır gezintisini ele alalım. Gören biri ilk bakışta belki görmeyen birinin böyle bir gezintiden nasıl bir tat alacağını, evinde oturmasıyla kırda gezinmesi arasında ne fark olabileceği merak edebilir. Böyle bir geziyi körler için gereksiz bir zahmet sayanlar bile olabilir. Oysa hiç de öyle değildi. Bir kır gezintisi sırasında ayağımın bastığı yerin çimenlerle kaplı olduğunu, ezilen otların kokusunu, ağaç dallarının hışırtısını, çeşit çeşit kuşların ve böceklerin seslerini, çiçeklerden gelen kokuları, çevremi saran genişlik duygusunu, rüzgarın okşamalarını, çevrede akarsu, varsa onun şırıltısını ve daha başka nice duyumları bir araya getirip yorumlayarak ben de kendime göre bir kır sahnesi oluşturabiliyor, bundan bir kır gezintisinin herkese verebileceğine yakın bir tat alabiliyordum. Tabii bazı şeylerin ancak görerek algılanabileceğini kabullenmek doğru olur. Örneğimizdeki kır gezintisi sahnesinin renk objesinden yoksun olması görmeyen birisi için olağandır ve hiç de durumun tadını kaçıracak denli önemli sayılmaz. Benim gibi daha önceden renk kavramını tanımış olan kimseler için başkalarının anlatımıyla bu renk eksikliğini bir ölçüde gidermek de pekala mümkündü. Başkalarının yardımına dayanmadan becerebildiğim işler günden güne artıyor, dört duyu organımdan aldığım duyumları bir araya getirip yorumlayarak çevremi ve çevremde olup bitenleri algılama yeteneğim de giderek güçleniyordu. Körler için her alanda görenler ölçüsünde tam bağımsızlık kazanmak mümkün olmayabilirdi. Fakat düşünerek ve amaçlayarak birçok konuda bağımsızlaşmanın çarelerinin bulunabileceğini kavramıştım artık. Bu yoldaki çabalarım şu satırları yazdığım zamana kadar sürmüştür. Ölene dek süreceğinden de eminim. İleride okuyacağınız sayfalarda yeri geldikçe körlerin görmemekten doğan türlü engelleri aşmasını, görmeden yapılamayacak çeşitli işleri yapmalarını, daha çok bağımsızlaşmalarını sağlayan araçlardan ve teknolojik gelişmelerden nasıl yararlanabildiğimi de anlatacağım. Görme yeteneğinden yoksun kalan kişi, kendini toparlamak için, yaşam işlevlerini yerine getirebilmek için, görme kaybından doğan eksiklikleri ve kısıtlanmaları olabildiğince azaltmak için, özlemini çektiği birçok şeye geri dönmek için, öteki duyularını ve belleğini ve tüm yeteneklerini seferber etmek zorundadır. Bunun başka yolu yoktur. Körlüğü kabullenerek uyum sağlama yolunda ilk adım atan kişinin atacağı ikinci adım budur. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.